Ayrım 5, Hastane, Arthur Hayley, sayfa 52. Uzun bir tecrübenin sağladığı rahatlık, ustalık ve çabuklukla Pearson gövdeyi Y biçiminde keserek otopsiye başladı. Üç güçlü bıçak darbesiyle Y'nin iki çatalını iki omuzdan başlatıp göğsünün altında birleştirdi. Bu noktadan aşağı dümdüz indi, göğüsten cinsel organlara kadar karnı yardı. Bıçak aşağı iner ve et ayrılıp yüzeyin altında sarı bir yağ tabakası ortaya çıkarırken bir hışırtı, neredeyse bir yırtılma sesi oldu. Gözünü kızlardan ayırmayan McNeil, ikisinin kireç gibi olduğunu, bir üçüncüsünün derin soluk alıp başını çevirdiğini, diğer üçünün ise metin baktıklarını gördü. Bembeyaz kesilen iki kızı gözden kaçırmadı. Çünkü bir hemşirenin hazır bulunduğu ilk otopside rahatsızlandığı sık sık görülürdü. Ama bu altı kişi dayanabileceğe benziyordu. Yüzleri bembeyaz kesilenlerin yanaklarına renk geliyordu. Bayılmaya en yakın görünense mendilini ağzına bastırmış ama başını yine masadan yana çevirmişti. McNeil onlara tatlı bir sesle, ''Bir süre için çıkmak isteyeniniz varsa çıkabilir.'' dedi. ''İlk kez otopsi seyretmek oldukça güçtür.'' Hepsi ona minnetle baktılar ama hiçbiri yerinden kıpırdamadı. McNeil bazı operatörlerin ancak ölünün karnı yarıldıktan sonra hemşirelerin salona alınmalarını istediğini biliyordu. Pearson ise böyle bir şeyin faydalarına inananlardan değildi. Baştan sona kadar otopsinin tümünde hazır bulunmalarından yanaydı ve McNeil bu noktada onunla beraberdi. Her hemşire mesleğinin gereği pek çok dertle karşılaşacaktı. Acılar, yaralar, cürümler, parçalanmış organlar, ameliyatlar, bağırsaklar ve irin. Tıbbın görünüşüne ve kokusuna ne kadar çabuk alışırsa herkes için daha iyi olacaktı böylesi. Öncelikle de kendisi için. Şimdi McNeil eldivenlerini ellerine geçiriyor, hızlı ve iyi çalışarak göğüs kafesini örten deriyi de etleri açan daha büyük bir bıçağın yardımıyla kasları ayırıp kaburga kemiklerini ortaya çıkaran Pearson'ın yanı başında işe koyuluyordu. Sonra kaburgaları kesmeye yarayan makasın yardımıyla göğüs kafesinde kendine bir yol açtı ve kalp zarıyla akciğerleri ortaya çıkardı. Eldivenler, araçlar ve masa kanla kaplanmaya başlıyordu. Diğerleri gibi ellerine eldivenleri geçiren Saddons'la bulunduğu yerden ölünün karnını açmaktaydı. Salonun bir ucundan kova almak için masa başından ayrıldı, sonra mide ve bağırsakları çıkarıp kısaca inceledikten sonra kovaya koydu. Koku yayılmaya başlamıştı. Pearson ve Seddon sıra ölünün cenaze töreni için hazırlanmasına geldiğinde tahnit edecek olanların güçlük çekmemeleri için kestikleri atar damarları bağladılar. Seddon masadaki kutudan küçük bir tüp aldı, musluklardan birini açtı ve karına akan kanı aktarmaya koyuldu. Sonra Pearson'ın bir işaretiyle göğüs için de aynı şeyi yaptı. Bu süre içinde McNeil başla uğraşıyordu. İki kulağın biraz gerisinden ve saç sınırının bir parça üstünden deriyi kesmişti. Amacı ailesi cenazede ölüyü açıkta bırakacaksa izin görülmemesiydi. Sonra parmaklarının bütün gücünü toplayarak deriyi kendine doğru çekti. Deri üzerindeki saçlarla birlikte ölünün yüzüne düştü, gözlerini örttü. Kafatası olduğu gibi ortaya çıkmıştı şimdi. McNeil prize taktığı taşınabilir elektrikli testereyi çalıştırdı. İşe başlamadan önce hemşire adaylarına bir göz atmış, hepsinin hareketlerini dehşet ve inanmazlık karışımıyla izlediklerini fark etmişti. ''Merak etmeyin kızlar'' dedi kendi kendine, ''birkaç dakika daha sabredin, ne görmeniz gerekiyorsa görmüş olacaksınız.'' Pearson o sıra dikkatle göğüsten kalbi ve akciğerleri çıkarıyordu. Sarsılarak kafatasını kesen testerenin madeni hışırtısı salonun sessizliğini garip bir şekilde bozuyordu. Başını kaldıran McNeil mendilini ağzına bastıran kızın bayılmak üzere olduğunu gördü. Kusacaksa bu işi içeride yapmamasını diledi. Kafatası açıldığında testereyi kenara bıraktı, üzerine bulaşan kanı daha sonra araçları temizlerken George Wren silecekti. Pearson'ın asistanı beyni kaplayan yumuşak zarı ortaya çıkardı ve bir kere daha hemşire adaylarına baktı. İyi dayanıyorlardı. Buna da katlanabilirlerse her şeye dayanacaklar demekti. İyice bilenmiş makası aldı ve büyük kara kan damarını sinus longitudinal superior'ı açtı. Kan fışkırdı parmaklarına ve makasa bulaştı. Bunun sıvı bir kan olduğunu fark etti. Pıhtılaşma izi görülmüyordu. Zarı dikkatle inceledi. Beynin tümünü ortaya çıkarmak için bunu kaldırdı. Sonra bıçakla beyni murdarilikten ayırıp çıkardı. Saddles yarı yarıya formal dolu bir kavanozla yaklaştı. McNeil beyni hafifçe bıraktı kavanozun içine. Diğerinin ölçülü, kesin ve alışkın hareketlerini izleyen Saddles kafasından neler geçirebileceğini düşündü. McNeil'i 2 yıldır tanıyordu. McNeil kendisinden daha eski olduğu halde bir süre birlikte çalışmışlar, sonra patolojik anatomi laboratuvarında geçirdiği birkaç ay süresince onu daha yakından tanımıştı. Tıbbın bu dalı Saddles'ı ilgilendiriyordu. Yine de kendi dalı olmadığına memnundu ve birkaç hafta sonra fazla düşünmeden ve isteyerek seçtiği cerrahiye döneceği için mutluydu. Kendi uzmanlık alanında hayatın her atışı hissedilirdi. Burada asla rastlayamayacağını bildiği hareketlerin bir şiirselliği, bir mükemmellik duygusu vardı cerrahide. Herkesin işi kendine diye düşündü. Patoloji de patoloji uzmanlarının olsun. Patolojik anatomi konusunda bir şey daha vardı. İnsan bu dalda gerçeklik duygusunu, doktorluğun insanlar tarafından ve insanlar için yapıldığı bilincini yitirebilirdi. Bu beyin örneğin, birkaç saat önce bir adamın düşünce merkeziydi. Duyularının düzenleyicisi dokunma, koku alma, görme, işitme ve tat alma duyularının. Düşünmüş, aşkı, korkuyu, zaferi tatmıştı. Dün, hatta belki bugün gözle ağlamayı, ağızla salya akıtmayı emredebilmişti. Ölünün mesleğinin mühendislik olduğunu fark etmişti Saddles. Demek matematikle uğraşmış, gerilim ve direnç nedir öğrenmiş, inşaat yöntemleri düşünmüş, belki evler yapmış, büyük bir yol planı çizmiş, hidrolik çalışmaları yapmış, bir büyük kilisenin yapımına katkıda bulunmuş, faydalanıp yaşayabilmeleri için beynin meydana getirdiği eserleri başka insan beyinlerine bırakmıştı. Ama neydi şimdi bu beyin? Önce formülde tutulan dilimlere ayrılıp incelendikten sonra yakılmaya yönelik bir doku yığını. Saddles Tanrı'ya inanmıyor, öğrenim görmüş kişilerin Tanrı'ya inanabilmelerini güçlükle anlayabiliyordu. Bilgi, fen, düşünce geliştikçe dinler ona daha da akla uzak geliyordu. Ama daha iyi bir tanımdan yoksul olduğu için insanlığın kıvılcımı, bireyin ilkeleri diye tanımladığı şeye inanıyordu. Operatör olarak tabii hep bireylerle uğraşmayacaktı. Her zaman hastalarını tanımayacak ve hatta onları tanısa bile kendini teknik sorunlara vermekten onların bilincine varamayacak hale gelecekti. Ama uzun süreden beri bütün sorunların altında bir hasta, birey bulunduğunu unutmamaya karar vermişti. İhtisası süresince Saddles meslektaşlarının bazılarının çevresinde hastaların yakınlığından korunmak için kişisel bir tecrit kozası örüldüğünü görmüştü. Bazen bu kişisel heyecanlarla bunların sonuçlarından korunma tedbiri isteyerek uzaklaşmaydı. Ama o tecrit edilmeden dayanacak kadar güçlü hissediyordu kendini. Ayrıca çevresinde böyle bir kozanın örülemediğinden emin olmak için şimdi yaptığı gibi kendini düşünmeye, içten konuşmaya zorluyordu. Belki Mike Saddles'ı keyifli ve dışa dönük bir iyimser sayan dostları kafasında dolaşan düşüncelerden bazılarını öğrenseler şaşarlardı. Belki şaşmazlardı da. Beyin, akıl ya da seçilecek sözcük neyse anlaşılması güç bir mekanizmaydı. Ya McNeil? Bir şey duyuyor muydu yoksa o da mı bir kabukla çevriliydi? Saddles bunu bilmiyor ama tahmin ediyordu. Ya Pearson? Bu konuda kuşkusu yoktu. Joe Pearson tepeden tırnağa klinik ve soğuktu. Bütün sahneye koyucu ustalığına rağmen laboratuvarda geçirdiği yıllar onu taşlaştırmıştı. Göğüsten kalbi çıkarıp dikkatle inceleyen yaşlı adama baktı. Pearson hemşirelere döndü. Bu adamın tıp yönünden anlatılabilecek hikayesi bize 3 yıl önce ardından bu haftanın başında bir kalp krizi geçirdiğini gösteriyor. Dolayısıyla koroner damarların incelenmesiyle işe başlayacağız. Öğrencilerin dikkatli bakışları karşısında Pearson dikkatle kalp damarlarını açtı. Bu bölgenin bir noktasında pıhtıyı bulmamız gerekiyor. Evet, işte. Madeni bir sondanın ucuyla işaret ediyordu. Sol kalp koroner damarının başladığı noktanın bir parmak ötesinde, yarım parmak uzunluğunda soluk renkli bir pıhtı keşfedilmişti. Görebilmeleri için kızlara doğru uzattı. Şimdi kalbin kendisini inceleyeceğiz. Pearson kalbi bir teşrih tahtasının üzerine koydu, ortasından yardı, iki parçayı yan yana getirdi, inceledi ve sonra hemşire adaylarına yaklaşmalarını işaret etti. Kızlar çekinerek isteğini yerine getirdiler. Kasın içinde yara izi taşıyan şu bölgeyi fark ediyor musunuz? Pearson konuşurken kalbin içinde beyaz ve filmsi çizgileri gösteriyordu. Kızlar daha yakından görebilmek için kırmızı yarığa doğru boyunlarını uzattılar. İşte 3 yıl önceki krizin eski bir enfarktüsün iyileştiğinin delili. Bir an sustu, sonra devam etti. Şurada sol karıncıkta son krizin belirtilerini görüyoruz. Bakın, açık renk bölgeyi çevreleyen kanama bölgesine. Kasın koyu kırmızı rengiyle çelişen merkezi açık renk küçük bir kızıl lekeyi gösteriyordu. Sonra genç yardımcısına döndü. Benim gibi hastanın damar tıkanması sonucu öldüğü teşhisine katılıyor musunuz Doktor Saddons? Evet, tabii diye cevap verdi genç adam. Bir yandan da düşünüyordu. Bu noktada kuşkum yok. Minicik bir makarna parçasından kalın olmayan kan pıhtısı. İnsanı öbür dünyaya yollamak için daha fazlası gerekmiyordu. Ve Doktor Pearson'ın kalbi bir kenara koyuşuna baktı. Şimdi Vivian kendini daha rahat hissediyordu. Başlangıçta testerenin kafatasını kestiğini gördüğünde beyninden bütün kanın çekildiğini, havada kalan duyularının sarsıldığını hissetmişti. O an bayılmak üzere bulunduğunu anlamış ve kendini bırakmamaya karar vermişti. Belirli bir neden olmadığı halde birden çocukluğundaki bir olayı hatırlayıvermişti. Oregon ormanlarının derinliklerinde tatilini geçirirken ayağı bir dala takılan babası açık bir av bıçağının üzerine düşmüş ve bacağından derin bir yara almıştı. Onun kadar güçlü bir adamdan beklenmeyecek şekilde kanı görür görmez eli ayağı kesilmiş, buna karşılık genellikle evinin salonunda ormandan çok daha rahat eden annesi birden güçlü ve kararlı bir insan oluvermişti. Hemen bir bezle bacağı iyice sarıp kanı durdurmuş, Vivian'a koşup yardım istemesini söylemişti. Babası dallardan yapılma uyduruk bir sedye ile taşınırken her yarım saatte bir bezi gevşetip dolaşımı sağlamış, ardından yeniden sıkıp kanamayı durdurmuştu. Doktorlar daha sonra onun sayesinde bacağın kesilmekten kurtulduğunu söylemişlerdi. Vivian bu olayı çoktan unutmuştu ama tam o sıra bunu hatırlamak yeniden güçlenmesini sağlamıştı. Artık bir otopside hazır bulunmanın kendisi için mesele olmaktan çıktığını anlıyordu. ''Soracak sorunuz yok mu?'' dedi Doktor Pearson. Vivian'ın bir sorusu vardı. ''Ölüden çıkardığınız organları ne yapacağınızı söyler misiniz lütfen?'' ''Sanırım bir hafta kadar muhafaza edeceğiz. Hiç olmazsa kalbi, akciğeri, mideyi, böbrekleri, karaciğeri, pankreası, dalağı ve beyni. Bütünü inceleyecek ve bir rapor hazırlayacağız. O sıra elimizde diğer otopsilerden de kalma, sanırım sayıları 6 ile 12 arasında değişir, organlar da bulunacak ve hepsini birlikte inceleyeceğiz.'' Cevap kişilikten yoksun ve buz gibi diye düşündü Vivian. Ama insan hep bu işi yaparsa başka türlü davranamaz belki. Elinde olmaksızın ürperdi. Mike Saddons'ın bakışları onunkileri yakaladı ve hafifçe gülümsedi. Vivian eğlendiği için mi yoksa kendisine yakınlık duyduğu için mi gülümsediğini düşündü. Şimdi başka bir öğrenci soru soruyordu ama bu işi yapmaktan rahatsız, korkmuş gibiydi. ''Ölü nasıl gömülür? Bu haliyle içi boşalmış olarak mı?'' Sık rastlanan bir soruydu bu. Pearson cevap verdi. Duruma göre bizimki gibi öğretim merkezleri genellikle okulsuz hastanelerden daha çok inceleme yapar otopsiden sonra. Bugünkü olayda ölü gömücüye sadece kılıf gidecek. Organları içine koymadığımız için bize içer demezler. Bunlar ölü gömücülerin işini zorlaştırmaktan başka işe yaramaz çünkü. Gerçek bu diye düşündü McNeil. Belki en tatlı söyleniş şekli değildi ama yine de çok doğruydu. Otopsiden çıkmış bir vücudun içinde ne kadar az şey kaldığını, ölünün ailesi ya da ziyaretçileri merak ederler miydi acaba? Bunu çok düşünmüştü. Böyle bir otopsiden sonra laboratuvarın o sıradaki iş durumuna göre çıkarılan organların işinin bitirilip yakılmasına kadar bazen haftalar geçtiği olurdu. Hatta yine de her birinden alınmış küçük parçaların uzun süre saklandığı da görülürdü. Soruyu soran genç hemşire adayı üsteler gibiydi. Hiç istisnan yok mudur? Pearson sabırlı günlerinden birinde olmalıydı. Zaman zaman görülürdü bu çünkü hiç itiraz etmedi. Evet bazen. Otopsiden önce ölünün ailesinden izin almamız gerekir. Ara sıra da bugün olduğu gibi bu izin kayıtsız şartsız verilir ve biz baş ve göğüs dahil her şeyi inceleriz. Bazı durumlarda kısmi izin verilir. Örneğin aile kafatasının içine el sürülmemesini isteyebilir. Biz bu hastanede böyle istekle karşılaştık mı yerine getiririz mutlaka.
Teşekkür ederim doktor.
Merakının sebebi ne olursa olsun genç kız aldığı cevaptan memnun kalmış gibiydi ama Pearson sözünü bitirmemişti. Bazı durumlar vardır ki dinsel inançlar yüzünden bütün organların vücutla birlikte gömülmesi istenir. Tabii bu durumda da isteğe uyarız. Başka bir kız sordu, ya Katolikler bu noktada diretirler mi? Çoğu kere hayır ama bazı Katolik hastaneler için evet. Tabii bu patoloji uzmanlarının işini zorlaştırır genellikle. Son sözcüğü McNeil'a alaycı bir bakış yönelttikten sonra eklemişti. İkisi de yaşlı doktorun ne düşündüğünü biliyorlardı. Şehrin öbür ucundaki en büyük Katolik hastanelerden biri otopsiden sonra bütün organların vücuda konmaları talimatını vermişti. Her otopside bu kurala kesinlikle uyulacaktı ama hastane görevlileri bunu da halletmişlerdi. Patoloji bölümünün işi başından aşkın olduğu için el altında devamlı bir takım iç organ bulunduruluyordu. Yeni bir otopsi yapıldığında çıkarılan organların yerine el altındakiler konuyordu. Böylece ölü eksiksiz gömülebiliyor, hemen incelenmesi mümkün olmayan organların incelenmesi için bol bol vakit kalıyordu. Bunların da işi bittiğinde bir sonraki ölünün içine yerleştirilecek ve patoloji uzmanları hep avanslı çalışacaklardı. Pearson Katolik olmadığı halde McNeil onun bu yöntemi kesinlikle kınadığını biliyordu. İhtiyar adam hakkında ne söylenirse söylensin otopsi izinlerine ruhuna harfiyen uyulmasında diretirdi hep. Resmi formülü tamamlamak için ara sıra kullanılan yalnız karnın açılmasıyla sınırlı gibisinden bir cümle vardı. Oysa bu cümleyi ailenin isteğine de uyarak bazı patoloji uzmanlarının bütün vücudu incelediklerini biliyordu. Şu sözlerin söylendiğini ara sıra işitmişti. İnsan kararlı oldu mu sadece karnı açıp oradan yukarı çıkararak dil dahil bütün iç organlara erişilebilir. Pearson ise McNeil onun en büyük yanlarından biri diyordu kendi kendine. Bu tür sahtekarlıklara izin vermiyordu. Üç eyalet hastanesinde karnın açılması demek sadece karın boşluğunun incelenmesi demekti. Pearson dikkatini ölüye çevirdi. Şimdi incelemeye devam edeceğiz. Durdu. Daha yakından görebilmek için eğildi. Bir teşrih bıçağı aldı ve dikkatle yokladı. Ardından meraklı bir homurtu koyverdi. McNeil, Saddles, gelin bakın. Kenara çekildi ve asistanı Pearson'ın incelemekte olduğu yere eğildi. Onaylayıcı bir baş işareti yaptı. Plevra normal olarak akciğerleri kaplayan saydam bir zar olduğu halde akciğer veremi belirtisi olan beyaz ve lifimsi bir kalın dokuyla kaplanmıştı. Veremin eski olup olmadığını birazdan anlayacaklardı. O da kenara çekilip yerini Saddles'a bıraktı. Akciğerleri yoklayın Saddles dedi Pearson. İlginç şeyler bulacağınızdan eminim. Saddles akciğerleri yakaladı, parmaklarıyla yokladı. Yüzeyin altındaki delikler hemen hissediliyordu. McNeil ölüyle ilgili raporu almış, kirletmemek için temiz bir bıçağın ucuyla sayfaları çeviriyordu. Hastaneye girdiğinde ciğerlerinin filmi alınmış mı diye sordu ihtiyar doktor. Asistanı başını salladı. Hasta şok geçiriyordu. Bir not X ışınlarına tutulmadığını belirtiyor. Yukarıdan aşağı bir parça kesecek ve gözle görülebileni göreceğiz. Yeniden öğrencilere dönen yaşlı adam masanın başına varıyor, akciğerleri alıyor ve birini ortadan ikiye bölüyordu. Çok ilerlemiş olan verem gözler önündeydi. Ciğer bir arı kovanıydı. Sanki birbirine iyice sokulmuş, sonra da ortadan kesilmiş, yığınla pimpon topu doldurulmuştu içine. Ölüm yarışında kalbin alt ettiği irinli yaralardı bunlar. Kalpten ölmeseymiş veremden gidecekmiş dedi Saddles. Bir çeşit yazı tura olmuş bu. Ölümümüz zaten hep yazı tura sonucu diye devam etti Pearson ve hemşirelere dönüp sözlerini sürdürdü. Bu adam vereme yakalanmış, hastalıkla çok ilerlemişti. Doktor Saddles'ın belirttiği gibi bu hastalık onu yakından öldürecekti. Üstelik sanıyorum ki bunun ne doktoru farkındaydı ne de kendisi. Pearson eldivenlerini çıkardı, gömleğini de çıkarmaya koyuldu. Gösteri sona erdi diye düşündü Saddles. Figüranlarla ademeler sahneyi temizleyecekler şimdi. McNeil ve stajyer önemli organları üzerinde vaka numarası yazılı bir kaba yerleştirecekler. Geri kalanları da boşlukları doldurmak için paçavralarla birlikte vücuda dolduracaklardı yeniden. Sonra da yarıkları iyi kötü dikeceklerdi. Üzerinde çalıştıkları bölge elbiseyle örtülecekti nasılsa. İşleri bittiğinde de ölü gömücüler gelip alana kadar ceset buzdolabına konacaktı. Pearson otopsi salonuna girerken sırtında bulunan beyaz laboratuvar ceketini giymişti ve yeni bir puro yakıyordu. Özelliklerinden biri de geçtiği yerde puro izmaritlerinden bir iz bırakmasıydı. Genellikle biri bunları toplayıp bir küllüğe koyardı, yeniden genç hemşirelere hitap etti. Meslek hayatınızda öyle durumlar olacak ki hastalarınızın öldüğünü göreceksiniz. O zaman ölünün en yakınından otopsi izni istemeniz kaçınılmaz hale gelecek. Bu isteği bazen doktor dile getirir ama bazen size de düşebilir. Böyle durumlarda direnmeyle karşılaşmaya hazırlayın kendinizi. Sevilen bir insanın ölümünden sonra bile kesilip biçilmekle cezalandırılması, katlanılması güç şeydir. Bunu kolayca anlamak mümkün. Pearson sustu. Bir an Saddles yaşlı adam hakkındaki görüşünü yeniden gözden geçirmekte olduğunu fark etti. Acaba onda bir sıcaklık, insanca bir yan var mıydı? Pearson devam etti. Bir takım görüşler öne sürüp karşınızdakini ikna etmeye kalktığınızda umarım bugün gördüklerinizi hatırlar ve örnek olarak faydalanırsınız. Prosu iyiden iyiye tütmeye başlamıştı. Bunu masaya doğru uzattı. Bu adam aylar önce vereme yakalanmıştı. Çevresindeki bazı kişilere de hastalığını bulaştırmış olması kuvvetle mümkündür. Ailesine, birlikte çalıştığı kişilere, belki bu hastanede kendisine bakan bazı kişilere de. Otopsi yapmasak bu kişiler de vereme yakalanabilir. Onların veremli olduklarından kimse şüphe etmeyebilirdi. Tıpkı bu adam için olduğu gibi iş işten geçene kadar. Öğrencilerden ikisi içgüdüsel bir hareketle masadan uzaklaştılar. Pearson başını salladı. Burada hiçbir bulaşma tehlikesi söz konusu değil. Verem solunum yoluyla geçen bir hastalıktır. Ama bugün öğrendiklerimiz yüzünden bu adama sağlığında yaklaşmış olanlar kontrol altına alınacaklar ve yıllar boyu zaman zaman muayene edileceklerdir. Saddles büyük bir şaşkınlıkla Pearson'ın sözlerinin kendisini duygulandırdığını hissetti. Durumu iyi ortaya koyuyor diye düşündü. Üstelik söylediğine inanıyordu. O an yaşlı adamı sevmekte olduğunu anladı. Pearson karşısındaki gencin düşüncelerini okumuş gibi alaycı bir gülümsemeyle baktı ona. Patolojik anatominin de zafer kazandığı olur Doktor Saddles. Hemşire adaylarını selamladı. Ardında acı bir duman bulutu bırakarak kayboldu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 65.